Ayrım 12. Aşkı cehenneme attılar. Habibe. Haşim Akden. Sayfa 165. Üçüncü koğuşta cehennemin bir günü. Kerim içeriye girdiğinde koğuşun kıdemlisi olan solcu tutuklu gelmişti karşılamak ve koğuşa yerleştirmek için. Kerim'i arkadaşları görünce hemen karşılayıp kucakladılar. Solcu olan kıdemli de geldiği yerine geri döndü. Kerim'in hangi taraftan olduğu belli olmuştu. Bir şey yapmasına gerek yoktu artık. Hemen kapının yanındaki ranzaya oturttular Kerim'i. Geçmiş olsun. Eyvallah kardeş. Ne zaman yakalandın? 45 gün önce. Sorgudaydım. C5'te mi? Hayır, memlekette. İşkence var mıydı? Hayır, yoktu. Artık kurtuldum. Koğuşa geldim çok şükür. Arkadaşları bu sözleri duyunca kafa salladılar. Ne desinlerdi şimdi ona? Cehenneme hoş geldin mi desinlerdi. Kerim bir anda can dostu, ev arkadaşı Necdet'i gördü. Yatıyormuş Necdet de onu görünce ona doğru yavaşça geldi. Kerim heyecanla ve yüksek sesle, "Vay kardeş, sen de burada mıydın?" Koğuşun kapısındaki mangaldan bir ses yükseldi. "Kim o konuşan lan? Çabuk buraya gelsin." Bir anda gözler Kerim'e çevrildi. Normal sesle konuşmak bile yasaktı burada. Oysa Kerim yüksek sesle konuşmuştu. Kerim ister istemez yerinden kalktı, kapıya gitti. "Benim komutanım." "Elini uzat lan. Sana tekmili öğretmediler mi?" Kerim'in bir anda unuttuğu C blok geldi aklına. 2 yıla yakın geçmişti ve tekmil verileceğini unutmuştu. Hemen tekmili verdi. "Kerim Erdemir Urfa, emret komutanım. Uzat elini lan." Kerim kapının ancak bir elin geçebileceği mazgalın aralığından elini dışarıya uzattı. Asker vurdu, vurdu, vurdu. Tüm koğuş Kerim'i cop yerken gözetliyorlardı. Tabii arkadaşları da. Kerim bir kere bile of dememişti copu yerken. Arkadaşları cop yiyişine üzülüyor, sanki kendilerine vuruluyormuş gibi geriliyor ama Kerim'in of demeyişine ise elhamdülillah sağlam çıktı diyorlardı. Komünistlere karşı onları mahcup etmemişti Kerim. "Çek elini, geç yerine." Kerim yerine geçti. Arkadaşları hemen eline lasonil uzattılar. "Cehenneme hoş geldin," dedi birisi. Necdet o şefkatli yapısıyla Kerim'e sarıldı. "Burası A blok kardeş. Alışacaksın, çare yok." "Kimlerle görüştün? Dışarıdakiler ne yapıyor? Bir gelişme var mı?"
"Kimseyle görüşmedim. Hiç haberim yok."
Kerim'e bir yer ayarladılar. Koğuş 5'e 10 tahta dilimlerin üzerine kurulmuş ve üç tarafı çeviren birbirine bitişik tahta ranzalardan oluşuyordu. Koğuşta 67 solcu, 21 ülkücü vardı. Birbirleriyle öldürüsüyle savaşmış olan bu iki grubu yan yana koymuşlardı. Tehlikeli bir durumdu. Ama bu tehlike ülkücüler için değildi. Onların umurunda bile değildi. Solcuların ise 3 kat fazla sayıda oldukları ve çevrelerine canavarlar diyerek propaganda yaptıkları, kendi ifadeleriyle faşistlerden ödleri kopuyordu. Koğuş sayıya göre paylaşılmıştı. Kapının yanı ve pencere kenarı karşı taraftan 8 kişilik yer ülkücülere aitti. Kapının yanından mutfak bölümüne geçiliyordu. Mutfak bölümünün arka tarafında 100'e yakın tutuklu için 2 lavabo, 3 tuvalet ve karşılarında 3 duş yeri vardı. Kapıları kırar, silah yaparlar diye kapı konmamıştı hiçbirine. Tuvalet ve duş yapılacak bölümlerde naylon perdeler vardı. Tuvalet ihtiyacı olanlar naylon perdeyi elleriyle tıklatıyorlar, içeriden dolu sesi gelmezse giriyorlardı. Bir keresinde eğitimcilerden ve yaşı hepimizden büyük olan Nihat abi tuvaletteydi. Kapısı vurulunca bir anda içeri girmesine tedirgin olup dolu demiş ama sesi yasak sınırların üzerinde çıkmıştı. Tuvaletin penceresi dışarıdaki havalandırma bahçesine bakıyordu. Bahçe derken her tarafı beton olan bir bahçe ve orada da nöbetçi askerler vardı. Nihat abinin sesini duymuşlardı. "Dolu diyen gelsin lan." Nihat abi apar topar tuvaletten çıktı ve koğuşun havalandırmaya bakan ranzasının üst kısmına çıkmaya çalıştı. Ama gençlerden biri onu bırakmadı. Hemen pencereye çıktı ve "Benim komutanım," dedi. "Uzat elini lan." Elini uzattı genç ve abisinin yerine copları yedi ve yerine geri döndü. Nihat abi üzülmüştü. "Canı sağ olsun abi, sana vurdurur muyuz hiç?" İnsanların normal sesle konuştukları ses yasak doğruda. Artık fısıltı diyebilecekleri bir sesle konuşmayı öğrenmişlerdi artık. Bu ses meselesi nöbetçinin elindeki en büyük kozdu. Canı sıkıldı mı? "Konuşan gelsin lan," deyip bağırır. Ve koğuştan kapıya en yakın kimse kendini feda eder, gider elini uzatır, cobunu yer gelirdi. Bu giden kişi bazen bir ilkücü, bazen bir solcu olurdu. Hepsi kaderin ağlarında koğuş arkadaşı olmuşlardı ve zulmü kendi aralarında kavga çıkarmadan paylaşıyorlardı.
Tuvaletlerin orada C bloktakine benzer bir varil vardı. İçi su dolu. Bazen zulüm olsun diye suları keserlerdi idareden. Duş almak isteyen veya mecbur olanlar o varilden sadece plastik bir ibrikle yetinmek mecburiyetindeydiler. Bu su meselesi en çok ülkücüleri zor durumda bırakıyordu. Çünkü solcuların gusül diye bir dertleri yoktu. Tabii kendi arkadaşlarından gizli olarak gusül alanları ancak onlar fark ediyordu. Bir de 5 vakit namaz için abdest alanlara su lazımdı. Su kesintisi uzadığı zaman su azalırdı ve abdest almayı yasaklarlardı ülkücülere. Su sadece içmek ve tuvalet için kullanılacak denilirdi. O zaman abdestler teyemmümle alınırdı. İlk zamanlar kireçli duvardan teyemmüm alınır mı tartışmaları olmuştu ama çaresizlik bu emre uymaya herkesi mecbur bırakmıştı. Cehennemin çayı soğuk olur. Öğlen olmak üzereydi. Dışarıdan teneke sesleri geldi. Hemen koğuş hareketlendi. Bir kişi gidip mazgaldan baktı. Çay geldi deyince sofra hazırlığı başladı. Kerim 2 gündür açtı. Acıkmıştım iyice deyince yanındaki. Heveslenme, daha en az yarım saat var dedi Kerim. Çay gelmiş ama. Gelsin, ne olmuş da? Soğumaz mı? Cehennemin çayı soğuk olur. Kerim kardeş, bilmez misin? Kerim ne bilsindi cehennemi? İnsanların cehennemi bilmediği gibi Kerim de burayı bilmiyordu işte. İnsanlardan, hatta ben Müslümanım diyenlerden kaçı biliyordu ki cehennemi? Zakkumu hiç düşünen var mıydı ki? Hatta cehennemde zakkum olduğunu bilen kaç Müslüman vardı? Sokağa çıkıp sorsan herkes Müslüman ama kaç kişi biliyordu ki? Ben Müslümanım demek aynı zamanda cehennemi biliyorum anlamına gelmiyor muydu? Cehennemi bilmeyenler nasıl ben Müslümanım diyebilirlerdi ki? Bilseler de eğer böyle yaşarlar mıydı? Her şey sıcaktır ama cehennemin çayı soğuk olur. Kerim hayatında artık çayı hiç ılık içemeyecekti. Her ılık çay ona mama hatırlatacaktı çünkü. Yarım saate yakın geçmişti ki tekrar teneke sesleri geldi. Yine bir kişi mazgala baktı. Yemek geldi. Açarlar birazdan. Tüm koğuşu bir endişe sarmıştı. Herkes tedirgindi ve sanki bir şey olacakmış gibi ayaklanmışlardı. Ne oluyor kardeş? Ne olur ne olmaz. Yemekle beraber nöbetçi subay, az subay hepsi burada. Bakarsın yemek deyip arama yaparlar. Yapsınlar, ne bulacaklar da sanki. Arama yaptıklarında görürsün ne olduğunu. Biraz sonra koğuşun kapısının kilidi açılmaya başladığında birkaç tutuklu kapıya yaklaştılar. Günün yemek görevlileriydi. Kapıyı açan gardiyan gözüyle işaret etti. Çıkın diye. 3 kişi fırladılar. Koridorda kapının yanında sıraya dizilip 3. koğuş yemek almaya hazırdır komutanım. Al lan. Görevliler hemen karavanaları ve çayı alıp hızlıca içeri girdiler ve gardiyan da kapıyı kilitledi tekrar. 2 demlik vardı. Büyüğü solcuların, küçüğü ülkücülerinde. Çaydanlığı alan arkadaş hemen yatakların üzerindeki bir battaniye demliği sardı daha da soğumasın diye. Çünkü daha yemek yenecek, sonra çay içilecekti. 2 kişi karavanaların başına geçti, ellerindeki kepçeyle tabaklara yemekleri koymaya başladılar. Yemek dağıtım işi sıraya konmuştu sayıya göre. 3 gün solcular, 1 gün ülkücüler dağıtıyordu. 3 tabak solculara, 1 tabak ülkücülere. Yatakların üzerinde 5'er kişilik naylon sofralar açılmıştı. Kerim'i de bir sofraya dahil ettiler. Kerim açlıktan sordu. Ne yemeği var? Nohut. Ben çok severim nohutu. Bunu duyan herkes gülümsedi. Solcular da. Birisi espri yaptı. Kerim nohutu çok seviyormuş arkadaşlar. Benimkini de ona verin. Acı gülüşler sardı koğuşu. Orada her gülüş ardında bir feryat taşırdı. Yarın tutuklanıp mamağa gideceğini bilmeyen birileri gülüyor olsa. Mamağı bilen ne derdi onlar acaba? Mamağı yaşayan Kerim'in yıllar sonra Üstad Necip Fazıl'ın "Var sen, onu insansan" dediği, yaşarken Allah'ı gören tek insan, sevgili peygamberimizin Miraç'ta kendisine gösterilen cehennemi gördükten sonra geri geldiğinde "Benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız" sözünü her duyuşunda aklına mamak gelecekti. Nohut yemeği sofraya gelmişti. Arkadaşların niye güldüklerini anlayamayan Kerim bir kaşık aldı nohuttan. Acıkmıştı. Bir kaşık daha aldı o açlıkta. Derken 3. kaşıkta tıkandı. Bu neydi böyle? Ekşimiş ve kokuşmuş kıyma parçaları. Nohutları bıraktı, kıymaları ayıklamaya çalıştı. Ekmeğini sadece suya bandı, yenecek gibi değildi. Ekmekse ekmekten başka her şeye benziyordu. Elinde bölmeye kalktığında un ufak oluyordu. Besbelliydi içine, şapı öyle çok atmışlardı ki açlığını giderecek kadar dayandı. Anlamıştı acı gülümsemelerinin sebebini. Bunun içinde taşlar var ya. Getirirlerken elleriyle topraktan alıp içine atıyorlarmış. Yenmez bu ya, dökmek lazım. Dökemeyiz, yasak kardeş. Ne yani, bunu bitirmek mecburiyetinde miyiz? Yiyebildiğimiz kadarını yiyeceğiz. Geri kalanını, suyunu lavabolara döküp katı kısmı da çöplerin arasında saklayarak göndermeye çalışacağız. Solcu kadınların koğuşuna giden yemeklere hayvanın erkeklik uzunluğu koyuyorlarmış. Her şey bir zulümdü. Makarna, bulgur pilavı, hele ki mercimek çorbası. Tutukların en sevmedikleri başçavuşun adını mercimek koymuşlardı. Bu yemeklerin akıbetini tahliye olanları mamak çıkışında kucaklayanlar çok iyi görmüşlerdir. Her biri bir deri bir kemik kalacaklardı. Ha sahi kaşıklar tahtadandı. Birbirlerine veya askerlere karşı silah yapıp kullanmasınlar diye. Koğuşlara tahta kaşık verilmişti. Çatal zaten yasaktı. Çay kaşığı ise iki gruba birer tane teneke cinsinden bir kaşık verilmişti. Bu yüzden çok az verilen şeker demliğin içine atılıyor, tahta yemek kaşığı ile karıştırılıyor, öyle dağıtılıyordu. Yemekler yenildi, artıkların çaresine bakılırken çaylar konmaya başlandı. Su bardağı büyüklüğündeki içi görünmeyen melamin bardaklarla herkese birer adet dağıtıldı. Çay öyle ılıktı ki içmek için kendilerini zorluyorlardı. Ama tek zevkleri çayıydı. Ve bu çayı paralarıyla alıyorlardı. Bir gün değil, bir ay değil, bir yıl değildi bu zulüm. Yıllarca süren bu çay zevkinden sonra bir kişi tahliye olacak olursa ondan tek bir şey istiyorlardı. Benim için küçük cam bardakta sıcak bir çay iç. Ne kadar basit ama ne kadar büyük bir özleme dönüşmüştü çayın kırmızılığının göründüğü küçük cam bir bardakta çay içmek. Herkes yemek, çay, sigara derken dalmışlardı. Kavuşacaklarına inançları artık hiç kalmamış, hangi hayalleri kuruyorlardı acaba? Kimle onunla konuşan? Çabuk gelsin lan. Koğuştaki uğultu bir anda kesilivermişti. Yine tüm koğuş adına kendini feda eden birisi çıktı kapıya gitti. Serkan Çelik, emret komutanım. Uzat elini lan. Böğürtüsünü duymamak için elini hemen uzattı. Nöbetçi vurdu, vurdu, vurdu, vurdu, vurdu. Ne kadar vurduğunu kimse sayamadı. Yerine geç lan. Fakat yerine geçemiyordu tutuklu. Çünkü bir elin geçebilecek kadar olan mazgaldan eli geri çıkmıyordu. Şişmişti. Bir eli iki el kalınlığındaydı artık. Bir kişi fırladı, yardıma koştu. Elini zorla geri çekti. Eli balon gibi şişmişti. Hemen arkadaşları lasonil getirdiler. Bir iki kişi elini ovalamaya başladılar. Elinin şişi birkaç gün sürecekti. Sanki bir şey olmamış gibi herkes kendi dünyasında hayallerini kurmaya devam ettiler. Herkes abdest almak için çeşmeye gitmeye başladı. Kerim de abdestini aldı. Kaç gündür namazını kılamamıştı. Koğuşun ortasında kendi ranzaların önüne serdikleri üç seccadede sırayla namazlarını tek tek kıldılar. Kılmayan yoktu. Çabuk olun arkadaşlar, şimdi gelirler. Üçüncü koğuş hazırlanın lan. Herkes hemen elbiselerini tam olarak giyindiler. Bazıları pantolonların üzerine bir pantolon daha giyindi. Kerim bunun sebebini birazdan anlayacaktı. Koğuşun kapısından kilit şakırtıları geldi, kapı açılıyordu. Herkes kapının önüne toplanmıştı. Kapı açılır açılmaz bir gürültü koptu. Tüm tutuklar tek sıra halinde koşmaya başlamışlardı. Kimse gücenmesine ve sanki ahırdan hayvan boşaltılıyordu. Kerim de koşanların arasına katıldı. Koşmaya başladı. Sanki 100 metre engelli koşu gibiydi. Olimpiyat rekoru kıracakmış gibi herkes koşuyor, sıralanmış askerlerin coplarından kurtulmaya çalışıyorlardı. Her biri en az 20 cop yiyerek havalandırmaya çıkmışlar ve sıraya dizilmişlerdi. Aman Allah'ım, bu neydi böyle? Bu havalandırma olayı her gün en az 2 kere, bazen 3 kere tekrarlanıyordu ve ne zaman gelecekleri belli olmuyordu. Tüm tutuklular havalandırmaya çıkmaktansa ömür boyu koğuşun içinde kalmayı tercih ederlerdi. Havalandırma. Dört tarafı beton duvarlarla çevrilmiş koğuşların ortasındaydı havalandırma denilen açık alan. Cezaevinin havalandırmayı gören gözetleme kulelerinde nöbetçiler vardı. Zaman zaman yıldızlı generallerin de seyretmek için kullandıkları bu kuleleri tutuklular ancak mamaktan tahliye olduktan sonra televizyonlarda görmüşlerdi. Çünkü havaya bakmak yasaktı. Havaya bakmak, birbirinizle konuşmak, elleri sallamak, birlikte gezmek yok. Anlaşıldı mı lan? Anlaşıldı komutanım. Topluca söylenen bu sözden sonra dağılından komutuyla herkes tek başına havalandırmanın başından sonuna ayrı ayrı yürümeye başladılar. Kerim artık bulutların altında, bulutlara hasret kalacaktı. Bir göz bakımı kadar yakında olan göğün maviliğini ancak hayal edecekti. Güneşi göremeyecekti. Yıldızları ise öyle özleyecekti ki. Havalandırmada yürürken kendini ısıtan güneşe bir kere bakıp seni yaratana kurban olurum diyemeyecekti. Acaba şimdi dışarıda dolaşan insanlar her şeyden daha değerli olan Allah'ın kendilerine bahşettiği hürriyetlerinin farkında mıydılar? Yoksa başlarına gelen ufak tefek dertlerden dolayı isyanda mıydılar? İnsanın bu kadar önemli bir nimet için acaba kaç kere secde etmesi gerekir? Binlerce mi, bir ömür boyu mu? İnsanoğlu gerçekten çok nankördü. Allah'ın verdiği iman nimeti ise ne kadar değerliydi. Şu yanı başında yürüyen, Allah'ı inkar eden solcu tutuklular, her şey bir tesadüften ibaret ise onlara göre ne güneşin, ne ayın, ne bulutların bir değeri yoktu. Özgürlük diyorlar. Hangi özgürlük? Güneşin esirisin, güneşsiz yaşayamazsın. Ayın esirisin, aysız yaşayamazsın. Bulutların esirisin, bulutsuz yaşayamazsın. Ama iman eden birisi bilir ki güneşi de ayı da bulutları da bir yaratan var ve bizim için yaratmış. Bu ne büyük bir lezzettir ama onlar farkında değiller. Kerim'in o günlerde tanıyamadığına çok pişman olacağı, Üstad Bediüzzaman ne güzel demiş, ne hoş söylemiş. Allah'ı tanıyan ve itaat eden zindanda olsa dahi bahtiyardır. Allah'ı tanımayan ve itaat etmeyen saraylarda olsa bile bedbahttır. Ve Kerim yüreğindeki imanıyla onlara bakıp haykırmak istiyordu. Varsın Allah'ım, varsın. Toplanın lan. Herkes bir anda ikişerli sıraya geçmişti. Kerim nereye gideceğini şaşınca coplar vücudun her yerine inmeye başlamıştı. Hemen kendine bir yer buldu ve sıraya geçti. Hazır ol. Rahat. Kerim'e yine coplar iniyordu. Askerliğini yapmamıştı henüz. Ne bilsindi nasıl hazır ol, nasıl rahat olunacaktı? İnen coplarla öğreniyordu. Yanındakilere bakıyor ve onlar gibi yapıyordu. Hazır ol. Koşar adım, marş marş. Herkes hızlı bir tempo ile koşmaya başladılar. Asker ritmik bir tempo ile slogan attırmaya başladı. Her Türk asker doğar, her Türk asker doğar. Tüm tutuklar askerin verdiği tempoya göre tekrar ediyorlardı söylenenleri. Asker hızlandıkça onlar da hızlanıyorlardı. Bir müddet komutlarla söylenen değişik sloganları tekrar ederek koşmaya devam ettiler. Bu arada havalandırmayı doldurmuş askerler koşanları copluyorlardı. Aslında kimse şaşırmış değildi ama olsundu. Hayvana bile yapılmazdı böyle. İyice yorulmuşlardı. Bülük dur. Sağa dön. Tek kol aralığı hizaya gel. Çabuk lan. Ellerini uzat. Topukları kaldır. Yavaş yavaş diz çök. Herkes ellerini ileriye doğru uzatmış bir vaziyette askerlerin sayılarıyla yavaş yavaş çöküyordu. 9, 8, 7, 6 her sayıda biraz daha çöküyorlardı ayak parmaklarının ucunda. Her yavaş inişle dizlerini bağa çözüyordu. Hem de bu kadar yorgunluğun ardından sayılar azalıyor ve birden tam çökecekken geri sayım başlıyor. Bu sefer yavaş yavaş yukarı kalkılıyordu. 4, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5. Bitmek bilmeyen bir ızdıraptı. Doğru dürüst beslenmedikleri için çökerken bacakları titreyenlerin bacaklarına acımasızca coplar iniyordu. Bacağını kaçıran olursa daha şiddetli vuruyorlardı copları. Birinci zulüm sporunu bitirdi sayın komutan. Hiç beklemeden şınav vaziyeti al emrini verdi. Tutuklular oldukları yere uzanarak şınav vaziyeti aldılar. Karnını çek, kalçanı indir, bacaklarını düz tut lan. 1, 2, 5, 9... Sayılar devam ederken düşenler, takılanlar coplarla devam etmek mecburiyetinde kalıyorlardı. Kerim'in sporla pek fazla alakası yoktu. O hep sosyal faaliyetlerde bulunmuş, müzik yapmıştı. Hayatında belki bir seferde 8 şınav çekmemişti. Ama burada şınav sayısı 25'i geçiyordu. O gün bacaklarını onlarca cop yemişti Kerim. Copları özel yapım mıydı acaba? Öyle acıtıyordu ki. Veya bunlar cop vurmakta iyice ustalaşmışlardı. İnsan gavura böyle vurmazdı. Tekli sıra yap lan. Koğuşa marş marş. Artık zulüm bitmişti. Çıktıkları gibi yine 100 metrelik olimpiyat koşusu gibi koşmaya başladılar copların arasından. Gardiyan merhametliydi. Çocuklar hemen kurtulsunlar diye kapıyı açıp hazır etmişti. Yoksa kapının önünde de coplanacaklardı. Kapıdan giren kendini yana atıyordu ki diğer arkadaşlar hemen içeri girebilsinlerdi. Hayvan tıkar gibi tıktılar koğuşa. Zulmün kırbacı İstiklal Marşı. Öyle yorulmuştu ki Kerim, aklına ne Habibesi, ne kendisine heyecan veren bayrak, ne vatan geliyordu. Hiçbirini düşünemiyordu artık. Oysa her gün bunlarla yatar, bunlarla kalkardı. Kerim artık zulüm bitti diye kendine yatağa atmış, üzerindekileri çıkarmak istemişti. Acele etme Kerim, daha bitmedi dedi Necdet. Daha mı var Necdet? Daha ne yok ki Kerim? Vazgeçti üzerindekileri çıkarmaktan. Bir dahasında o bacaklarını korumak için içine kat kat giyinecekti ama fazla eşyası yoktu ki. Ailesi ziyarete gelene kadar sabredecekti ama sabredilecek gibi değildi bu durum. Biraz sonra koğuş İstiklal Marşı için kalk. Herkes hemen salonun ortasında toplandı ve hazır ol vaziyetine geçtiler. Nöbetçi mazgaldan kontrol ediyordu. Başla. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak. Kerim'in gözü o arada mazgalın görmediği kapıdan uzak bir yatağa kaçan ve uzanan bir arkadaşına ilişti. İstiklal Marşı söyleniyordu. Bir şey diyemedi milli marşımız bitene kadar. Nokta noktadır, o benim milletimindir ancak. Rahat, dağılın lan. Kerim herkes dağılınca hemen İstiklal Marşı'nı söylemekten kaçınan arkadaşının yanına gitti. Sen ne yaptın ya, ayıp değil mi? Burada onca komünist var. İnsan İstiklal Marşı'nı söylemekten kaçar mı? Hem de marşımız söylenirken ayaklarını uzatıp yatıyorsun. En az 2 yıldır mamakta yatan genç ülkücü ve Kerim'in konuşmasını duyan diğer ülkücüler eğer kapıdaki nöbetçi olmasa kahkaha atacaklardı. Sessizce güldüler Kerim'e. Bir aya kalmadan o da kaçacak yer arayacaktı çünkü. Bu İstiklal Marşı filan değil, her gün bıkmadan, usanmadan tekrarlanan bir zulüm kırbacıydı. Zulüm olsun diye yapılıyordu. Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Koca Akif şiirini "Bana benden başka kim zincir vuracakmış şaşarım" diye değiştirmeliydi. Akıl almıyordu. Bir milletin çocuklarına zorla İstiklal Marşı söylettirilip zulüm yapılır mıydı? Haydi solcular söylemek istemezlerdi ve hep karşı çıkarlardı İstiklal Marşı'na. Peki ya ülkücüler? Tüm mitinglerde, tüm meydanlarda İstiklal Marşı söylemekten zevk alırlardı. Nedendi peki? Bu sorunun cevabını kimse veremeyecekti. Kerim içine kapandı ve sordu yüreğini. Ne diyorsun be yüreğim? Yanıyorum bunları gördükçe ama İstiklal Marşı benim her zerreme kazınmış. Hiçbir zulüm, hiçbir ihanet onu benden alamaz ve bir başka İstiklal Marşı yazılmasına asla izin vermem. Belli ki çok acı çekeceğiz be yüreğim. İstiklal Marşı acıların marşı değil mi be Kerim? Eyvallah. Atatürk kargaları kovaladı. Kerim tüm moral bozukluğu ile yatağın uzanmıştı ki "Kıdemli gel lan buraya, derse başlayın." Kıdemli solculardan olduğu için kendi arkadaşlarından birini çağırdı. Gelen tutuklu Evren Paşa'nın yazdığı Atatürk ve İnkılaplar adlı kitaptan okumaya başladı. Atatürk'ün dayısının çiftliğine çocukken gidişini ve yaptıklarını anlatan bölümü okuyordu. Herkes mecburen susuyor, kitabın yazarı ve yaptıklarından dolayı nefret dolu duygularla dinliyorlardı. Yüksek sesle okulan, okuyucu ağzını mazgalın dışına doğru uzatıyor ve koridora bağıra bağıra okuyordu. Nöbetçi korktuğu komutanlarına görevini ne kadar iyi yaptığını göstermek istiyordu sanki. Zavallı. Askerler de çaresizdi. Eğer bunları yapmazlarsa komutanlar, "Yoksa sen de mi onların örgütündensin?" diye tehdit ediyor, "Seni de atarım oraya lan" diye dövüyordu. Zavallı askerler çaresizce zalimlerin kırbacı olmuşlardı. Sanki solcuların, "Alın işte gözünüzde çok büyüttüğünüz ve tabu haline getirdiğiniz askerler bu işte" deyişlerini duyar gibiydi. Yerin dibine giriyordu Kerim. Ne büyük ızdıraptı bu. Atatürk'ün dayısının evindeki günlerini anlatan bölüm okunmuş, ders bitmişti. Bu sefer daha büyük acı veren bir komedi dram başladı. "Biriniz gelsin lan." Mecburen bir gönüllü mazgalın dibine geldi. "Atatürk ne yapmış?" "Vatanı kurtarmış komutanım." "Dersi dinlemiyor musun lan? Atatürk ne yapmış?" "Cumhuriyeti kurmuş komutanım." Asker dersten sormanın ve dersi iyi bilmenin övüncüyle bağırıyordu. "Dayısının çiftliğinde kargaları kovalamış lan. Uzat elini." Okunan dersi anlamışlar mı, anlamamışlar mı diye kontrol etmek isteyen nöbetçinin bu sözü, cevabı bilemeyen tutuklu copları yerken tüm koğuşu sessiz bir gülme krizine sokuyordu. Kerim ise acıyla kıvranıyordu. 12. ayrımın sonu, sayfa 181.